Ayrım 2. Abdullah Öcalan'ı nasıl sorguladım? E. Atilla Uğur. Sayfa 23. Kendini nerede zannediyor? Tabii böyle bir oturma düzeni aldırmak zorunda olduğum için Apo masanın köşesinde kaldı. Arkasındaki yıkık dökük duvara arkadaşlar ay yıldızlı bayrağımızı raptiye ile tutturdular. Sorguya başlamadan önce biraz rahatlamış gibiydi. Komanda bölüğünün doktorunu getirtip A'dan Z'ye muayene ettirdim. Sapasağlamdı ama zaman zaman boğazım ağrıyor diye sızlanıyordu. Ne zamandan beri dedim, yıllardır dedi. Sorgudaki çok önemli hususları belirtmeden önce ilk günün sonunda yaşadığım sıkıntıyı anlatmalıyım. Adam masasının başında sanki BK'da veya Şam'da oturmuş konferans veriyor gibiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdiği bunca zarara rağmen kendisine yasalar gereği davranılacağını hissetmişti. En baştaki kurnazlığını sürdürüyordu ama daha yüksek perdeden konuşuyor ve sorulan sorulara dolambaçlı cevaplar veriyordu. Öncelikle ben olmak üzere hepimizin canı sıkıldı. Bir çözüm bulmalıydık. Yardımcımla beraber sorguyu kesip dışarıya çıktık. Yardımcım, terörle mücadelede kendisini ispat etmiş, kahraman ve yetenekli bir personeldi. Komutanım, hatırlıyor musunuz? Apo ile ilgili izlediğimiz kasetleri, dedi. Evet, dedim. Devam etti. Oradaki örgüt toplantılarında Apo, sözde eyalet komutanlarını hep aşağılayarak, adeta hakaret ederek konuşuyordu. Soru bile sordurmuyordu. Diğer terörist başları da kedi gibi büzülmüş dinliyorlar ve Apo sordukça kendilerini de eleştirecek cevaplar veriyorlardı. Dedim, yani? Yani, dedi, bu adam hiç eleştiriye tahammülü değil. Kendisine bu yaşına kadar kimse öyle davranmadığı için köpeksiz köyde değneksiz dolaşıyor. Yardımcımın boynuna sarıldım. Haklıydı. Bunu uygulamaya karar verdim. Gece geç saatte yanına gittim. Yatağında oturuyordu. Beni görünce kalktı. Son derece memnuniyetsiz bir tavırla, ''Odanın hemen yanındaki tuvaleti kullanmıyor musun? Burası leş gibi kokuyor. Bunca insanı nasıl idare ettin sen?'' dedim. Rengi değişti, hafif gülümseyerek ve kekeleyerek, ''Hayır efendim, ben elimi ayağımı yıkadım.'' filan dedi. ''Yatağını yeri temiz tut.'' dedim ve çıktım. Bu andan sonra Abdullah Öcalan sorulan sorulara daha doğru ve konumunu bilir şekilde cevap vermeye başladı. Bizim için bir terörist sorgusu anlamında doğru eşik aşılmıştı. Adaya İnşaat Şantiyesi. İç ve uluslararası hukuk normlarına göre şüphelinin en kısa zamanda iddianamesinin hazırlanarak bağımsız mahkeme önüne çıkarılması gerekiyordu. Bu dünyadaki en acımasız terör örgütünün başı da olsa uygulanacaktı. Tutukluluk süresi makul zamanı aşmamalıydı. Adada süratli bir şekilde inşaat çalışmalarına başlandı. Bu arada güvenliğin sağlanması birinci öncelik olduğundan her türlü tedbir alındı. Denizden ya da havadan herhangi bir müdahale yapılması imkansızdı. Bu detayları bu satırlar yazıldığında 2011, Abdullah Öcalan hala İmralı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda bulunduğu için yazmıyorum. Yoğun çalışmalar. İkinci gün sorguya katılmak amacıyla adaya gelmiş olan MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar ayrıldılar. İnşaat ve diğer konularda hummalı bir çalışma başladığında ben ve arkadaşlarım sorgu faaliyetlerine aralıksız devam ediyorduk. Soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayacak olan makam Ankara DGM Başsavcılığı, yargılamayı yapacak mahkeme ise Ankara 2 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'ydi. Sorgu. Sabah erken saatte odaya girdiğimde ayağa kalktı. Bana hitaben, her şey çok güzel olacak efendim. Ben devletimin vereceği tüm görevlere hazırım, dedi. Ondan sıcağı sıcağına alacağımız doğru bilgiler, terör örgütünün belinin iyice kırılmasına, Kürt kardeşlerimizin Apo'nun ve terör örgütünün elinden, tahakkümünden kurtulmasına hizmet edeceği için, önceden yaptığımız hazırlıkta belirlediğimiz soruları sormaya başladık. Bu noktada şunu önemli belirtmeliyim ki, terörist başı verdiği bilgilerle PKK'nın adeta ipini çekmiştir. Özellikle isim, yer ve zaman açısından güvenlik güçlerimizin elinin güçlenmesine ve terör örgütünün büyük darbeler yemesine sebep olmuştur. Bunların birçoğu kamuoyuna yansımamıştır, yansıtılmamıştır. Ama gerçek olan terör örgütünün 2000'li yılların başında bitme noktasına gelmesidir. Bunu Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının, besleme dönek yazarların bile inkar etmesi mümkün değildir. Soru: 9 Ekim 1998 tarihinde Suriye'den ayrılmadan önce neler yaptın? Cevap: Suriye El Muhaberat görevlisi Akot Mervan Zerki ve Şam'daki en kıdemli personelim Delil gelip hemen gitmem gerektiğini söylediler. Zaten bir zamandır bazı olumsuz gelişmelerin olabileceğini değerlendiriyordum. Yunanistan temsilcimiz Rosalind Kot, Ayfer Kaya'yı çağırdım ve Yunanistan'a gideceğimizi, dostlarımızı arayıp hazırlık yaptırmasını söyledim. Antalya'da terör. Soru: Yunanlı dostlar kimler? Cevap: Bodovos, Nagasaki ve ismini hatırlayamadığım parlamenterler. Burada aklıma Yunanistan'ın örgüte verdiği askeri ve istihbari destek geldi. Ayrıca 1997 yılında Antalya bölgesinde eylemlere başlayan iki büyük terörist grubun etkisiz hale getirilmesinde görevli olduğumdan oradaki detayları da hatırladım. Antalya'da elde ettiğimiz bilgiler, direkt APO'dan talimat alan bu iki uzman terörist grubun Yunanistan'ın örtülü desteğiyle turizm merkezimiz Antalya'ya indiklerini ve amaçlarının turizmi baltalamak, Türkiye'nin riskli bölge ilan edilmesini sağlamak olduğunu biliyordum. APO'ya geçiştirmesini önlemek için bu konuyu sordum. Aynen şöyle cevap verdi: En başından beri Yunanistan'dan daimi destek aldık. Yunan istihbaratından Albay Masteski 7 kişilik heyetle yanıma geldi. Lavrion kampının kullanılması, askeri ve maddi destek vaat ettiler. Kampta teknik sabotaj ve orman yangınları konusunda da eğitim vereceklerini söyleyerek Türk turizm hedeflerine yönelmemizi, metropollere savaşı taşımamızı istediler. Ben de Amanoslar'daki iyi eğitimli iki grubu Antalya'da görevlendirdim. Yapılanmalarının iyi olduğu bilgisini aldım. Hatta yabancı turistlerin safari gezilerinde inisiyatif ortaya koyarak sesimizi Avrupa'ya duyurduklarını biliyorum. Ancak nasıl olduğunu tam anlamadım. Türk devleti bizden atak davrandı ve ekiplerimiz tamamen yok oldu. Onu dinlerken gözümün önünden Antalya'da icra ettiğimiz görev film şeridi gibi geçti. Ne kadar önemli bir işi MİT'imiz ve emniyetimizle omuz omuza başardığımızı hatırladım. Elbette APO, Antalya'daki oyunu bozan birliğin komutanının şu anda karşısında sorguyu yapan kişi olduğunu bilemezdi. Turizme darbe. 1997 yılında bizim elemanlarımızdan ve diğer kardeş istihbarat birimlerinden gelen yazılarda PKK terör örgütünün Antalya ili başta olmak üzere turizm cenneti bölgelerimize dağ kadrosundan eleman aktardığı ve bu yerlerde eylemlere başlayacağını öğrendik. APO'nun bu konuya çok önem verdiği ve en iyi yetişmiş ve tecrübeli olarak değerlendirdiği grupları bölgeye gönderdiği telsiz konuşmalarından da anlaşılıyordu. Antalya bölgesi ülkemiz turizminin can damarıydı. Ülke ekonomisinin ana kaynaklarından biriydi. Orada terör örgütünün yapacağı eylemler birçok şeyi berbat edebilirdi. Devlet tehlikeyi önceden hissetmişti, istihbarat birimleriyle ve gereken tedbirleri alıp en kısa sürede tehdidi ortadan kaldıracaktı. Bu konunun halledilmesi için Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca görevli olarak biz seçildik. İçişleri Bakanlığımızın görevlendirme belgesiyle hazırlıklarımızı tamamlayıp personelimizle birlikte göze batmayacak biçimde 1997 sonunda Antalya'ya intikal ettik. Antalya'nın Manavgat-Serik kuzeyinde bir terörist grup, il merkezi ve Kemer ilçesi kuzeyinde başka bir grup faaliyet gösteriyordu. Teröristler, Kemer'in Aslanbucak mevkiinde safari yapan turist kafilesini durdurmuş, propaganda yapmış ve turizm firmasının araçlarını yakarak ilk eylemlerini ses duyuracak şekilde gerçekleştirmişlerdi. Ama bu yol kesme sırasında yabancı turistlerden biri elindeki Polaroid fotoğraf makinesiyle teröristlerin fotoğrafını çekmeyi başarmıştı. İşte bu fotoğraf bizim önümüzü sonuna kadar açtı. Fotoğraftaki teröristlerin önce kimliklerini tespit ettik. Sonra onların tüm özelliklerini öğrendik ve inceledik. Antalya'daki MIT, emniyet ve jandarma birimleriyle omuz omuza gece gündüz demeden çalışmaya başladık. Antalya'nın dağlık ve sık ormanlık alanları teröristler açısından müthiş bir gizlenme imkanı sağlıyordu. İşimiz zordu ama yöre halkının devletine bağlılığı bizim en büyük avantajımızdı. Zaman zaman orman bekçisi olduk, bazen köylü olduk, bazen de çerçi olduk. Hainlere adım adım yaklaştık. Dağlık ve ormanlık alanlarda odun kömürü üretiminde çalışan Kürt kökenli vatandaşlarımızı kullanmaya çalıştıklarını öğrendik. 10 Nisan 1998 günü Serik ilçesi Gebiz beldesi kuzeyinde ilk temas sağlandı ve gerisi geldi. Dönemin İçişleri Bakanı Murat Başeskioğlu, Genelkurmay Başkanı İyi Hakkı Karadayı ve Jandarma Genel Komutanı Fikret Özden Boztepe bizzat Antalya'ya gelerek durum hakkında bilgi almışlar ve ihtiyaçlarımızı sorup bize moral vermişlerdi. İşte devlet buydu. Temmuz başına geldiğimizde işimizi bitirmiş, zayiatsız ve moralli bir şekilde Ankara'ya dönüyorduk. Şimdi Ağustos 2011. Çok merak ediyorum. Antalya ilimizde yaşayan insanlarımızın kaç tanesi bu olaylardan haberdardır? Tehlikenin burunlarının dibindeyken devlet tarafından yok edildiğini biliyorlar mı acaba? Mülakat şeklindeki sorgu uzun sürdüğünden arada sırada arkadaşlarım çay getiriyorlardı. Apo çay içerken bile önce bizim içmemizi bekliyor, çayını içmeden dikkat kesiliyordu. Herhalde zehirlenmekten korkuyordu. Komşumuz Yunanistan'la ilgili verdiği bilgileri hemen rapor haline getirip kriptolu cihazla ilgili makama gönderdim. Bu bilgiler diplomatik anlamda Ege ve Kıbrıs konusunda sürekli sıkıntı yaşadığımız komşumuz karşısında elimizi güçlendirecekti. Yeni anladım. Apo Yunanistan'la ilgili bunları söyledikten sonra bir şey daha eklemek istiyorum. Benim Suriye'den adeta atılmam sonucu başlayan süreçte Yunanlılar yanıma hiç gelmediler. Bana sığınma hakkı vermediler ve bağlıymışım gibi sürekli kaçtılar. Üstüne üstlük beni Türkiye'ye sattılar, dedi. Sinirden yüzü kızarmıştı. Aklıma ülkelerin kullandıktan sonra bir kenara attıkları binlerce örnek geldi. Gülümsedim. Devam et, dedim. Ülkeler arasındaki ilişkilerde örgüt temsilcileriyle yapılan görüşmelere rağmen ben gittiğimde bana ilgi gösterilmedi. Niyetlerinin ta başından beri etkisiz, ilgisiz ve seviyesiz bir politika ile PKK ile Türkiye'yi çatıştırıp zayıflayan bir Türkiye'den istifade etmek olduğunu o an anladım, dedi ve ekledi. Beni ülkelerine kabul etmeyen Yunan yetkililerine yanlış yaptıklarını, Kürt-Türk Savaşı'nın Kürt-Yunan Savaşı'na dönüşebileceğini belirttim. Bir dakika, dedim. Sen ortada bir Kürt-Türk çatışması mı olduğunu söylüyorsun? Sen içinde her milletten adam barındıran bir terör örgütünün başısın, 1000 yıldır her şeyimizi paylaştığımız Kürt kardeşlerimizi bu rezilliğin içine dahil edemezsin. Kendi halkını, milletim dediğin Kürtlerin bebelerini, tavuklarını bile öldürttün, diye devam ettim. Toparlandı ve evet, o cümle biraz maksadını aştı. Haklısınız ama Yunanlı sözde dostların yaptıkları aklıma gelince sinirleniyorum, dedi. Yunan satışı. Soru. Atina'ya indiğinde neler oldu? Cevap. Yaklaşık 2 saatlik yolculuk sonucunda Atina'ya indik. Yunan istihbaratının üst düzey temsilcisi Dimitri bizi karşıladı. Bir adaya götürdü. Abdullah Öcalan olup olmadığımı sordu. Kendimi tanıttım ve dostlarımızı beklediğimizi söyledim. Olmaz, kalma süreniz 17'ye kadardır. Başbakanlık talimatı ile sizi göndermek zorundayım, dedi. Kendileriyle sertçe tartıştık. İltica hakkımız var, dedik. Kabul etmediler. Hemen Moskova'dan Mahir'i aradık. Mahir, Duma Meclisi'nden dostlarla görüşmüş. Tamam, gelin, dedi. Yunanlılara söyledik. Bize jet ayarladılar ve adeta kovar gibi Moskova'ya gönderdiler. Önceleri bana her türlü iltifatı ve yardımı yapan Yunanların ikiyüzlülüğü çok ağrıma gitti. Moskova süreci. Sorguya 15 dakika ara verdik. Apo ısrarla biraz da sesini alçaltarak, "Beni asmayın, göreceksiniz ne büyük hizmetler yapacağım," dedi. "Bu sözlerimi lütfen yabana atmayın, deneyin, doğru olduğunu kanıtlayacağım," diye ekledi. Sorguya devam ettik. Soru. Moskova'da neler oldu? Cevap: 3 saat sonra Moskova'da bir havaalanına indik. Orada bizi Mahir, Rus parlamento temsilcisi ve İstanbullu iki tüccar karşıladı. Pasaport kontrolü sözde yapıldı çünkü davetliydim. Oradan bir eve götürdüler, her şey çok iyiydi. Parlamentoyla her türlü ilişkimiz açık ve olumlu olmasına rağmen Primakov durumumuzu ısrarla zorlaştırdı. Yevgeni Maksimovich Primakov, Eylül 1998 ila Mayıs 1999 arası Rusya Federasyonu Başkanı. Rusya'daki Batı sistemiyle bütünleşme siyasetine karşı ve onun seçeneği olarak gelişen Avrasyacılık hareketinin siyasi önderlerinden. Kaynak yayınlarının notu. Durumumuzu ısrarla zorlaştırdı. Bunun üzerine tekrar ülke aramaya başladık. Yunanistan'la yine ilişki kurmaya çalıştık. En başından beri en büyük destekçimiz onlardı. Sonra İtalya'dan Yeniden Yapılanma Partisi milletvekili Montovani'den davet geldiğini öğrendim. Apo bunları anlatırken ben de dünyada ve özellikle Avrupa'da ne kadar çok dostumuzun olduğunu anladım. Türkiye'yi kana bulayan bir terör örgütü başına kerhende olsa sahip çıkıp ev sahipliği yapıyorlardı. Mustafa Kemal'in genç, dinamik ve inanışlı Türkiye Cumhuriyeti ne hallere düşürülüyordu. İtalyan konukseverliği. Apo devam etti. 12 Kasım 1998 günü yolcu uçağıyla saat 21'de İtalya'ya gittik. Beni milletvekili Montovani ile dostum Ahmet Yaman karşıladı. Göstermelik olarak sahte pasaport meselesinden beni tutukladılar. 10 gün kadar sonra mahkeme gözetim süresini yeterli buldu ve serbest bıraktı. Cehennem Vadisi denilen yerde benim için ayarladıkları görkemli bir villaya götürdüler. Burada son derece rahattım. Türkiye'den ve birçok yerden gazeteci, parlamenter, dost, yüze yakın ziyaretçim oldu. Avrupa'nın müthiş ilgisi. Soru: kimler geldi? Cevap: mesela Türkiye'den Nilgün Cerrahoğlu ve Tayfun Taliboğlu geldi. İngiltere'den gazeteciler ve bir lord, Belçikalı bir parlamenter, Almanya'dan gazeteci ve avukatlar, Hollanda'dan gazeteci ve avukatlar, Yunanistan'dan gazeteciler, Yeşiller'den Avrupa milletvekilleri, İtalyanlardan barış heyeti, avukatlar, Yeşiller ve Yeniden Yapılanma Partisi, İspanya'dan sol parti temsilcileri ve Filistinliler geldi. Yeniden ülke arayışı başlıyor. Her şey yolunda gidiyor derken Türkiye'nin bastırması sonucunda İtalyanlar da yan çizmeye başladılar. Güney Afrika, Yunanistan, Moskova, Hollanda, Finlandiya, Baltık ülkelerine baktık. Libya'ya başvurmadım. Arap ülkelerine gitmeyi ben istemedim. Avrupa ülkelerinden gelen cevaplar Roma sürecinin aynısıydı. Sadece İngilizler gelmememi yazılı olarak bildirdi. Diğerleri ise ne kabul ne de reddettiler. Bunun üzerine Rusya'dan Mahir'le görüşerek 16 Ocak 1999 tarihinde tekrar Moskova'ya gittik. Novigrad Havaalanı'na indik. Görevlileri bizim arkadaşlar para vererek ayarladıkları için girişte problem yaşamadık. Ama sonra istihbaratın haberi olmuş. Eve gelip Mahir'in beni kandırdığını söylediler. Rosalyn Kot, Ayfer Kaya'yı aradım. Rosalyn, Yunanlı dostlar Padovas ve Nagozakis ile birlikte küçük bir özel uçakla Rusya'ya yanıma geldiler. Beni alıp jete götürdüler. 1 Şubat 1999 günü Novigrad'dan Atina'ya uçtuk. Orada bizi Yunan istihbaratından Dimitri karşıladı. Hiçbir şeyin ayarlanmadığını o zaman anladım. Telaşla bizi nereye göndereceklerini konuştular. Bir ara Kenya lafı geçti. Sonra aceleyle Korfu Adası'na gönderdiler. Yunanların ta en başından beri bana ne yapılacağını bildiklerine inanıyorum. Çünkü bana ikide bir, senden sonra örgütün başına kim geçecek diye soruyorlardı. Bu noktada dur diye işaret ettim. Sonra Türkiye Cumhuriyeti düşmanları için önemli olan hainlere yardım ederek Türkiye'ye darbe vurmaktır. Bu yüzden Abdullah Öcalan olarak sen onlar için sinek kadar bile önemli değilsin. Onlar için terör örgütünün başında sen ya da bir başkasının bulunması bir şey ifade etmez. Yeter ki örgütün başındaki senin yaptığın gibi onların dediğini yapsın, dedim. Haklısınız, dedi. Biraz geç de olsa bunu anladım. Onun için size söz veriyorum, Bundan sonrasında devletimin bana vereceği her türlü görevi yapacağım diye tekrarladı. Sözlerinin altında yatan kurnazlığı anlamak için uzman bir sorgucu olmaya gerek yoktu. Çünkü çok belliydi. Kaçınılmaz son. Apo devam etti. O gece beni Korfu'da sanırım Yunan istihbaratının kullandığı bir eve götürdüler. Badovas, Atina'da kalmıştı. Benim yanımda temsilci Mehmet Kot İbrahim, soyadını hatırlayamıyorum, Midyatlı, Dilan Kot Şemse Kılıç, Yunanlı George ve Rosalind Kot Ayfer Kaya vardı. Korfu adasından uçakla ayrıldık. Hollanda'ya gitmek için önce Minsk'e gittik. Orada avukat Berita ile görüştük. Hollanda'ya gitmemiz için uçak beklemeye başladık. Bu arada Yunanlı pilotlar beni bir an önce indirip geri dönmek istiyorlardı. Ama ben uçak gelmediği için inmedim. Avrupa ülkelerinin havaalanlarının bana kapatıldığı haberi geldi. Bu avukat Berita'yı Met TV olayında George olarak bildiğim Aristo bulmuştu. Bir iki yıldır avukatlığımızı yapıyordu. Para da almıyordu. Zengindi. Kocası da Baybaşı'nın avukatıdır. Uçak gelmeyince tekrar Atina'ya döndük ve beni Kenya'ya götürdüler. Elçilik görevlileri karşıladılar. Elçi Kontunas daha önce NATO'da çalışmış biriydi. Ertesi gün Yunanistan'dan Filifilos adında bir avukat geldi ve ben iltica talebinde bulundum. Son gün elçiyi Kenya dışişleri çağırdı. Dönüşünde bana saat 17'de havaalanına gideceksiniz. Oradan nereye isterseniz uçarsınız dedi. Ben Amsterdam'a gitmek istiyorum dedim. Sert tartışmalar oldu. Sonuçta Kenyalı görevliler beni arkadaşlarımdan soyutlayarak kendi araçlarıyla havaalanına götürdüler. Uçağa bindiğimde etrafım sarıldı ve yakalandım. İkinci ayrımın sonu sayfa 35.